Ayrım 3.
Sayfa 32. Geceleri doğru dürüst uyku uyuyamıyor, sabahları da daima baş ağrısıyla kalkıyor, rastgele ancak vakit bulunca karnını doyuruyor ve akşama kadar bütün vücudunda eskiden hiç farkına varmadığı anlaşılmaz bir kesiklik duyuyordu. Davidov azıcık kendisini de bırakmıştı. Karakterinde daha önce hiç olmayan yeni bir şey belirmişti. Her şeye öfkeleniyordu. Zaten dış görünüş bakımından Gremya Çiğdog'a ilk gelişindeki kuvvetli besin almış zinde insana hiç benzemiyordu. Çok değişmişti. Sonra bir de Lushka Nagulnova ortaya çıkmıştı. Aklı fikri ondaydı. Çeşit çeşit düşünceler aklına geliyordu. Kahrolası kadın. Hayatına karışmak için ne de biçimsiz bir zaman seçmişti. Şimdi bunların sırası mıydı? Razmietnov bir gün Davidov'un zayıflamış yüzüne gözlerini kısarak alaylı alaylı baktıktan sonra ''Hep zayıflamaya devam ediyorsun Asioma'' demişti. ''Şimdi neye benziyorsun biliyor musun? Çok kötü bir kış geçirmiş yaşlı bir öküze. Hani neredeyse yolda giderken yere yatmaya başlayacaksın. Derin bile bir acayip oldu. Tüyü dökülmüş kuşa döndün. Soldun, sarardın. Güneş mi soldurdu rengini böyle? Sen bizim kızlara göz atmasan, özellikle dullarla o kadar ilgilenmesen daha iyi olur. Bu iş senin sağlığına fena halde dokunur. Git başımdan. O budala öğütlerine ihtiyacım yok benim. Kızma canım, ben kötülük için söylemiyorum ki, iyiliğin için öğüt veriyorum. Sen daima bir şeyler uydurup saçmalarsın, doğrusu bu. Davidov yavaş yavaş kızarmaya başlamıştı. Utancını yenemeyince damdan düşer gibi hiç ilgisi olmayan şeylerden söz etmeye başladı. Ama Razmietnov şaka etmekten vazgeçmiyordu. Sen böyle kızarmayı fabrikada mı yoksa donanmada mı öğrendin ha? Hem yalnız yüzün kızarmıyor, bütün boynunda kıpkırmızı oldu. Belki de bütün vücudun kızarmıştır. Şu gömleğini kaldırsana bir bakayım. Ancak Davidov'un bulanık gözlerinde öfkeli kıvılcımların yandığını görünce birden sert bir dönüş yapar gibi konuyu değiştirdi. Canı sıkılmış bir tavırla esneyerek hasattan söz açtı. Yarı kapalı göz kapaklarının altından sözüm ona uykusu varmış gibi uykulu uykulu bakıyor ama ağarmış bıyıklarının altında görünen dudaklarındaki o anlamlı, o alaycı gülümseyişi bir türlü saklayamıyor ya da saklamak istemiyordum. Acaba Razmietnov Davidov'un Lushka ile olan ilişkisini yalnız tahmin mi ediyordu yoksa biliyor muydu? Herhalde biliyordu. Kesin olarak biliyordu. Zaten böyle bir ilişkiyi gizli tutmaya imkan var mıydı? Utanmaz Lushka bu işi saklamak şöyle dursun, tam tersine gösteriş yapar gibi davranırken buna imkan var mıydı? Parti sekreteri tarafından terk edilmiş bir kadının herhangi bir kolhozcuya değil, kolhoz başkanının kendisine yanaşmış olması, karşı tarafında ona kayıtsız kalmaması, herhalde Lushka'nın içine biraz adilik karışmış gururunu okşuyordu. Birkaç defa kolhoz idaresinden Davidov'la birlikte dışarı çıkmış, bununla da kalmamış, omzunu bile hafifçe ona doğru kırmıştı. Davidov kapana kıstırılmış gibi etrafına bakınıyor, Makar'la karşılaşmaktan korkuyor fakat yine de onun kolundan çıkmıyordu. Aksine yürüyüşünü Lushka'nın adımlarına uydurarak tıpkı rahvan giden bir at gibi kısa adımlarla yürüyor, nedense dümdüz yolda bile sık sık ayağı tökezleniyordu. Aşıkların insafsız düşmanları olan şımarık köy çocukları arkalarından koşuyor, kırıta kırıta incecik sesleriyle ''Ekşi mayadan da yapılır, vay vay, gelinle güveyin hamuru, vay vay'' diye bağırıyorlardı. Sonra da iyice azdıkları için bu anlamsız, saçma tekerlemeyi sayısız şekillerde değiştire değiştire tekrar ediyorlardı. Terden sırılsıklam olan Davidov, içinden çocuklara da Lushka'ya da kendi iradesinin zayıflığına da veriştire veriştire sokaklardan güç bela geçiyordu. Bu süre içinde çocukların ekşi hamuru değişe değişe kabarmış, tuzsuz ya da iştah açıcı, tadı tuzu yerinde gibi çeşit çeşit isimler verilen hamur oluyordu. Sonunda Davidov'un sabrı tükeniyor, genç adam yumuşak bir hareketle dirseğine gömülmüş gibi olan Lushka'nın esmer parmaklarını açarak ''Özür dilerim, pek vaktim yok, işim var, hemen gitmeliyim'' diyerek iri adımlarla genç kadının yanından uzaklaşıyordu. Fakat insana rahat vermeyen köy çocuklarının takibinden kurtulmak pek kolay değildi. Hemen iki gruba ayrılıveriyorlardı. Bir grup Lushka'yı çileden çıkarmak için giderken, öteki grup da Davidov'un arkasından gidiyordu. Onlardan kurtulmanın tek ve kesin çaresi vardı. Davidov en yakın çite kadar gidiyor, bir dal koparacakmış gibi davranıyordu. İşte o zaman çocuklar çil yavrusu gibi dağılıp kayboluyorlardı. Ancak o zaman kolhoz başkanı sokakta da, civardaki yerlerde de söz sahibi tek kişi olabiliyordu. Kısa süre önce yıldızsız karanlık bir gecede Davidov ile Lushka köyün dışında, ta uzaklarda yel değirmeninin orada, değirmenin bekçisiyle burun buruna gelmişlerdi. Çok yaşlı bir kolhozcu olan bekçi Verşi'nin gocuğunu üzerine doğru çekmiş, eski bir kunduz yuvasının tümseyi önünde yatıyordu. Üzerine doğru gelen çifti görünce birdenbire doğruldu, bir anda ayağa fırladı. Askerce bir tavırla, ''Dur, kimsin?'' diye bağırdı. Üstelik eski tüfeğini kapıp onlara doğru ateş edecekmiş gibi çevirdi. Oysa tüfek dolu bile değildi. Davidov'un canı sıkıldı. ''Yabancı değiliz, benim Verşi'nin'' dedi. Sonra olduğu yerde sert bir dönüş yaparak geriye çark etti. Lushka'yı da peşinden sürükledi. Fakat Verşi'nin onlara yetişti. Yalvarır gibiydi. ''Sizde azıcık tütün bulunmaz mı acaba arkadaş Davidov? Bir sigaralık olsun yeter.'' ''Yok mu? Tütünsüz kalınca sersem oluyorum. Kulaklarım şişiyor.'' Lushka yüzünü öbür tarafa çevirmedi. Yana da çekilmedi. Mendiliyle yüzünü örtmeyi bile gerekli bulmadı. Sakin bir tavırla ''Gel gidelim Siyom'a.'' dedi. ''Sen de Nikolay dede steplerde gönül eğlendirenleri takip edeceğine hırsızlara göz kulak ol. Geceleri yalnız kötü insanlar gezmez.'' Nikolay dede hafifçe güldü. Sıkılmadan Lushka'nın omzuna yavaşça vurdu. ''Ama şekerim, Lushacığım, gece karanlığında ne olup bittiğini insan bilmez ki. Kimi gönül eğlendirir, kimi başkasının malını taşır. Benim işim bekçilik. Gelip geçen herkese seslenmem, yel değirmenini korumam gerekir. Çünkü değirmenin içinde tezek değil, kolhozun buğdayı var. Neyse, tütüne çok teşekkür ederim. Haydi güle güle, yolunuz açık olsun.'' Yalnız kaldıklarında Davidov öfkesini saklayamadı. ''Hangi şeytana uyuyor da konuşmaya katılıyorsun? Yana çekilseydin ya, o zaman belki seni tanımazdı.'' Lushka donuk bir sesle, ''Ben 16 yaşında bir kız değilim. Öyle her karşıma çıkan ihtiyar bunaktan çekinmem.'' dedi. ''Ne olursa olsun.'' ''Ne demek ne olursa olsun?'' ''Kendini herkes görsün diye ulu orta meydana çıkarmak olacak şey mi?'' ''Ayol, o adam benim öz babam mı, yoksa kaynatan mı?'' ''Seni anlamıyorum. Azıcık gayret et anlarsın.'' Davidov karanlıkta görmüyordu ama sesinden Lushka'nın o sırada gülümsediğini anlıyordu. Onun bir kadın olarak adının lekelenmesine bu kadar kayıtsız kalmasına, töreleri hiçe saymasına canı sıkılarak heyecanla ''Anlasana, ben senin için endişe ediyorum, küçük budala.'' dedi. Lushka daha soğuk bir tavırla karşılık verdi. ''Zahmet etme, ben kendimi korumasını bilirim, sen kendine bak.'' ''Kendim için de çekiniyorum.'' Lushka birden durdu. Davidov'un ta yakınına kadar geldi. Sesinde öfkeyle karışık bir memnunluk seziliyordu. Sanki tartışmayı kazanmıştı. ''Söze başlarken öyle deseydin ya yavrum, sen sadece kendin için korkuyorsun. Seni üzen şey, gece bozkırda bir kadınla dolaşan adamın sen olduğunu fark etmeleri. Yoksa aslında geceleri kiminle serserilik ettiğim Nikolay dedenin umurunda bile değildir.'' Davidov kızdı. ''Bunun serserilik etmekle ne ilgisi var? Başka ne denir yani? Nikolay dede feleğin çemberinden geçmiş adamdır. Senin geceliğin buraya benimle herhalde böğürtlen toplamaya gelmediğini pekala bilir. Ama sen korktun. Gremyaçi'deki namuslu insanların dürüst kolhozcular hakkında neler düşündüklerini aklına getirip endişelendin, öyle değil mi? Yoksa ben senin umrunda bile değilim. Ben olmasam başka bir kadınla köyün dışına çıkıp dolaşacaktın. Ama sen hem günah işlemek hem de göze çarpmamak istiyorsun. Kimse yaptığın serserilikleri bilmesin istiyorsun. Aslında korkağın birisin. Şimdi anladım seni. Ama insan her zaman dört ayak üzerine düşmez yavrum. Bir de denizciyim diye böbürleniyorsun. Nasıl oluyor öyle? Ben korkmuyorum da sen korkuyorsun. Oldu mu ya? Demek erkek olan ben, kadın olan sen. Öyle olmuyor mu?'' Lushka gerçekte işi çekişmeye dökmekten çok şaka etmek niyetindeydi ama belliydi ki sevgilisinin davranışı gururunu kırmıştı. Kısa bir süre sustu. Hakaret eder gibi yan yan onu tepeden tırnağa süzdü. Sonra birden ayağındaki siyah saten etekliği çıkarıverdi. Emreder gibi ''Soyun!'' dedi. ''Çıldırdın mı sen? Niçin soyunacakmışım?'' Anlaşılmayacak ne var? Sen etekliğimi giyeceksin. Ben de senin poturunu. Böylece hak yerini bulur. Herkes nasıl davranıyorsa öyle giyinmeli. Haydi elini çabuk tut. Davidov güldü ama Dushka'nın sözlerine de istediği bu değiş tokuşa da gücenmişti. İçinde biriken öfkeyi bastırmak için kendini zorlayarak yavaşça ''Vazgeç yaramazlık etmekten Lusha. Haydi giyin de gidelim.'' dedi. Lusha isteksiz, uyuşuk hareketlerle etekliğini ayağına geçirdi. Başındaki örtünün altından çıkmış saçlarını düzeltti. Sonra ansızın gülümsedi. Canımı sıkıyorsun denizci bozuntusu sen de.'' derken sesinde derin hüzün vardı. Bunun üzerine ta köye kadar bir tek kelime konuşmadan yürüdüler. Yan sokakta yine hiç konuşmadan ayrıldılar. Davidov pek resmi bir tavırla eğildi. Lusha ise belli belirsiz başını salladı. Sonra bahçe kapısının arkasına geçip akça ağacın koyu gölgesi altında kayboluverdi. Birkaç gün birbirlerini görmediler. Sonra bir sabah Lusha kolhoz idaresine geldi. Sofada sabırla en son ziyaretçinin gitmesini bekledi. Davidov odasının kapısını kapamak üzereydi. O sırada gözü Lusha'ya ilişti. Lusha bacaklarını erkek gibi rahatça açmış, bir sıranın üzerinde oturuyordu. Etekliği yuvarlak dizlerini sımsıkı sarmıştı. Çıtır çıtır ayçiçeği çekirdeği yiyor, neşeli neşeli gülümsüyordu. Alçak sesle gülerek, ''Sana da çekirdek vereyim mi başkan?'' diye sordu. İncecik kaşları hafifçe titriyordu. Gözlerinde çapkın bir ifade vardı. ''Sen tarlalardaki ayrık otlarını yolmaya gitmedin mi?'' ''Şimdi gideceğim. Görüyorsun ya sırtıma günlük elbisemi giymişim. Sana bir şey söylemeye geldim. Bugün hava kararınca çayırın oraya gel. Seni Leonovların harman yeri yanında bekleyeceğim. Nerede olduğunu biliyorsun değil mi?'' ''Biliyorum. Gelecek misin?'' Davidov hiç karşılık vermeden yalnız başını salladı. Kapıyı sımsıkı kapadı. Sonra da masanın başına oturup uzun süre derin derin düşündü. Yüzünü avuçlarına dayamış, gözlerini bir noktaya dikmiş düşünüyordu. Düşünecek o kadar çok şey vardı ki. Daha ilk dargınlıklarından sonra Lusha iki defa karanlık basınca onu evinde ziyaret etmişti. Biraz oturmuş, sonra yüksek sesle ''Beni geçirsene Sioma'' demişti. ''Dışarıda hava kararıyor. Nedense yalnız gitmekten korkuyorum. O kadar korkuyorum ki... Zaten küçüklükten beri korkağımdır. Çocukluğumda karanlıktan korkuttular beni.'' Davidov kaşlarını çatmış, onu korkutmak ister gibi gözleriyle tahta bölmeyi işaret ediyordu. Bölmenin öbür tarafından yaşlı, çok sofu bir kadın olan ev sahibi öfkeyle kedi gibi tıslıyor, Davidov da kocasına akşam yemeğini hazırlamak üzere tabakları çanakları şakırdatıyordu. Lusha'nın çok iyi işiten kulakları ev sahibinin ıslık çalar gibi fısıldadığını duydu. ''O mu korkuyor? O kadın kadın değil, şeytanın kendisidir. Ona kalsa ta cehennemin bucağında, zifiri karanlık bile olsa, o genç zebaniye giden yolu er yordamıyla bulur. Onun gelmesini beklemez bile. Tövbe Allah'ım, günahlarımı affet benim. Korkakmış. Pöh, senin gibi şeytan ruhlu bir karıyı karanlık korkutur mu hiç? Ne demezsin?'' Lusha kendisi için hiç de gurur okşayıcı olmayan bu karakter incelemesini gülümseyerek dinliyordu. Herhangi bir sofu ihtiyarın sözleriyle etkilenecek, onlardan sıkılacak bir kadın değildi. Duadan başını alamayan, ömrü köşe bucağı yalamakla geçen ihtiyarın sözleri vız gelirdi ona. Kısa evliliği boyunca kahraman Lusha bundan çok daha kötü durumlarda kalmış, Gremyaçi'deki kadınlarla çok daha çetin çatışmalara girişmiş, onlara karşı koymuştu. Kapının arkasından ev sahibi kadının alçak sesle ''Yoldan çıkmış, aşifte'' dediğini gayet iyi işitiyordu. Ama sanki Lusha o güne kadar yalnız bu oldukça hafif kalan sözlere mi hedef olmuştu? Kendisine kızmış olan kadınlarla kavga ederken çok daha şiddetli sözler işitmişti. Tabii o da daha ağırlarını kullanmıştı. Hele kör bir saflık içinde kocalarını yalnız kendilerinin sevebileceklerini sanan kadınlar üstüne atılıp da onunla dövüşmeye, yakası açılmadı küfürler savurmaya başladıkları vakit. Her seferinde de Lusha kendisini korumasını bilmiş, düşmanlarına gereken karşılığı vermişti. Hayır, o hiçbir şart altında şaşırmazdı. Taşı gediğine koymasını da bilirdi. Hele köyde Lusha'nın başındaki örtüyü çekebilecek, onun saçı başı açık bırakacak bir tek kıskanç kadın yoktu. Bununla birlikte gene de ihtiyara bir ders vermeye kararlıydı. Canı öyle istiyordu. Tutturduğu yolun doğruluğunu ispat etmek için. Çünkü kavgada son sözün daima kendisinde kalması için elinden geleni yapardı. İkinci gelişinde ev sahibinin de kullandığı oturma odasından geçerken biraz gecikmiş, Davidov'un öne geçmesini, sofaya çıkmasını, sonra da hafifçe çatırdayan merdivenlerden aşağıya, dış kapıya doğru inmesini beklemişti. O zaman çocuk gibi saf saf dönüp ev sahibesine bakmıştı. Daha önce aklından yaptığı hesap dakikası dakikasına doğru çıkmıştı. İhtiyar Filimon Niha acele acele zaten nemli olan dudaklarının üzerinde dilini gezdirip onları biraz daha ıslatarak yavaşça ''Ne ahlaksız şeysin Lukerya, senin gibisini ömrümde görmedim.'' derken soluk soluğaydı. Lüşka çok utanıyormuş, büyük bir suçluluk duygusu içindeymiş gibi odanın ortasında durmuş, düşünceli düşünceli gözlerini yere indirmişti. Uzun siyah, sanki kalemle boyanmış gibi gür kirpikleri vardı. Gözlerini yere indirince yanaklarının üzerine koyu bir gölge düştü. Bu yapmacık utangaçlığa kanan Filimon Niha biraz yumuşamış gibi ''Kendini düşün kızım, yaptığın iş mi yani?'' dedi. ''Gerçi boşanmışsın ama daha önce evliydin ya. Böyle bir kadının bekar bir adamın evine hem de alacakaranlık bastığı vakit gelmesi yakışık alır mı? İnsanlara karşı hiç utanman kalmadı mı senin? Aklını başına topla Allah aşkına. Utan.'' Lüşka ev sahibinin sesine uyarak gene yumuşacık, alçak sesle ''Hepimizin koruyucusu, hepimizin kurtarıcısı olan Ulu Tanrımız.'' diye söze başladı. Bu sözü söyledikten sonra sustu. Kısa süre hiçbir şey söylemeden durdu. Sonra içinde şeytanca kıvılcımlar parlayan gözlerini kaldırarak ihtiyar kadına baktı. Çok sofu olan ihtiyar kadın, Tanrı'nın adını duyunca hemen başını önüne eğmiş, aceleyle haç çıkarmaya başlamıştı. İşte o zaman Lüşka, büyük bir başarıya ulaşmış gibi yüksekten bakarak son sözünü söyledi. Fakat şimdi artık erkek gibi kaba, sert bir sesle konuşuyordu. Ulu Tanrı, herkese vicdan dağıtırken, herkesin payına düşecek vicdanları ayırırken evde değildim. Delikanlılarla gezip tozuyor, gönül eğlendiriyor, öpüşüp koklaşıyordum. Onun için dağıtım sırasında benim payıma o bahsettiğin utanmadan azıcık olsun düşmemiş, anladın mı? Ağzını ne açtın öyle? Kapasana. Şimdi sana öğüt vereceğim. Kiracın eve dönünceye kadar, yani benimle gönül eğlendirirken, ödevin biz günahkarlar için dua etmek olsun, anladın mı beygir suratlı kadın? Lüşka bunları söyledikten sonra derin bir şaşkınlığa kapılan, neredeyse yerin dibine geçen ev sahibesine bakmayı aşağılık sayan gururlu bir tavırla dışarı çıktı. Onu dışarıda bekleyen Davidov kötü bir şey olacak diye çekiniyormuşçasına ''Ne konuşuyordunuz onunla Lüşka?'' diye sordu. Eski kocasından tatsız bir konuşmayı önlemek için daima işi şakaya boğmak alışkanlığını kapmış olan Lüşka, Davidov'a sokularak hafifçe güldü. ''Hiç, Tanrı'dan söz ettik.'' ''Ciddi söyle, sana neler fısıldıyordu öyle, seni darıltmadı ya.'' ''O beni darıltabilir mi ayol? Bana bir şey yapamaz ki, kuvveti yetmez bir kere. O fısıldadıklarına gelince beni senden kıskandığı için söyleniyordu, anladın mı? Dişsiz sevgilim benim.'' Lüşka bunu yine şakacı bir tavırla söylemişti. Davidov'un canı sıkılmıştı. Başını salladı. ''Bizden şüphe ediyor. Doğrusu da bu.'' dedi. ''Evime gelmemeliydin. Bütün mesele bunda.'' ''İhtiyardan korkuyor musun yoksa?'' ''Neden korkayım?'' ''Korkmuyorsun ha?'' ''Eh, madem öyle cesaretli bir delikanlısın, boşuna laf etmeye değmez.'' Kendine güvenen, her şeyin incesini pek düşünmeyen Lüşka'ya herhangi bir şeyi kabul ettirmek çok zordu. Davidov ise birdenbire varlığının ta derinliğine sokulan şiddetli duygunun etkisi altında, gözleri şimşekten kamaşmış gibi olmuştu. Birkaç kere ciddiyetle gidip Makar'la görüşmeyi, Lüşka ile evlenerek eninde sonunda kendi kendini soktuğu bu yakışıksız durumdan kurtulmayı, bu konuda çıkabilecek dedikodulara da böylece bir son vermeyi düşünmüştü. ''Onu tekrar terbiye ederim. Benim yanımdayken öyle fink atmaya kalkışamaz. Eski oyunlarını da unutur. Onu zorla herkes gibi çalışmaya zorlarım. Kendi kendisini yetiştirsin diye önce iyilikle söylerim. Dinlemezse zorla yaptırırım. Onu adam ederim işte. Doğrusu bu. Aptal kadın değil ki. İkide bir kızmasına gelince onu bu huydan da vazgeçiririm. Durup durup öyle herkese ateş püskürmez. Ben Makar değilim. Makar'la birlikteyken bir ipte oynayan iki cambaz gibiydiler. Ama benim karakterim başka. Ona nasıl davranmak gerektiğini bilirim. diye düşünüyor, gerek kendisini, gerek Luşka'yı gözünde büyüttüğünü, kendisine aşırı derecede güvendiğini bile fark etmiyordu. Leonov'un harman yerinin yanında buluşmayı kararlaştırdıkları gün, daha öğle vakti saatine bakmaya başlamıştı Davidov. Fakat kararlaştırdıklarından bir saat önce Luşka'nın dış kapıdan içeriye doğru gelen hafif adımlarını, sonra da genç kadının tiz bir sesle, "Arkadaş Davidov evde mi?" diye sorduğunu işitince hem şaşkınlık hem de büyük bir öfke duydu. O sırada evde bulunan ev sahibi kadınla ihtiyar kocası Luşka'ya karşılık vermediler. Davidov kasketini kaptı, dışarı fırladı. Kapıda da gülümseyen Luşka ile burun buruna geldi. Genç kadın bir yana çekildi. Hiçbir şey konuşmadan birlikte bahçe kapısının dışına çıktılar. Davidov sert bir tavırla öfkeden nefesi tıkanırcasına, "Böyle oyunlardan hoşlanmam." diyerek yumruklarını sıktı. "Buraya niçin geldin? Seninle nerede buluşmayı sözleşmiştik? Söylesene, ne duruyorsun?" Kendisini tutabilen Luşka öfkeye kapılmadan, "Ne bağırıyorsun? Senin karın mıyım yoksa uşağın mı?" diye sordu. "Bırak lakırdıyı. Hem ben bağırmıyorum, soruyorum." Luşka omuzlarını silkti. Sonra Davidov'la alay eder gibi sakin sakin, madem ki bağırmıyorsun o zaman iş değişir." dedi. Seni özledim. Onun için biraz erken geldim. Gelişime çok memnun oldun. Pek sevindin, öyle değil mi? Olur mu öyle şey? Memnun olacakmışım. Bir defa şimdi benim ev sahibi olup bitenleri bütün köye yayacak. Geçen sefer ona ne söyledin bilmiyorum. O günden beri yüzüme bile bakmıyor. Sadece tavuk gibi gıdaklayıp duruyor. Doğru dürüst lahana çorbası vereceğine pis pis bir şeyler veriyor. Demek onunla dinden konuştunuzsa? Ne de güzel dinsel konuşmalarmış. Kadın senin ismini duyar duymaz hıçkırığa tutuluyor. Gölde boğulmuş gibi mosmor kesiliyor. Sahi söylüyorum, şaka etmiyorum. Luşka bir kahkaha attı. Öylesine dinç, öylesine karşı durulması imkansız bir gülüşü vardı ki Davidov elinde olmayarak yumuşadı. Ama gene de neşelenmeye hiç niyeti yoktu. Onun için Luşka gülmekten nemlenen gözlerini ona doğru çevirerek, "Ne diyorsun? Demek hıçkırıyor, morarıyor ha? Oh, iyi oldu yobaza. Kendisini ilgilendirmeyen işlere burnunu sokmasın. Benim davranışlarımı kontrol etmek ona mı kaldı?" dediği zaman Davidov soğuk bir tavırla sözünü kesti. "Demek onun bizim için köyde dedikodu çıkarması sana vız gelir, öyle mi?" Luşka kayıtsız bir tavırla, "Umrumda bile değil, canım sağ olsun," dedi. "Sana vız geliyorsa bana hiç de vız gelmiyor. Doğrusu bu. Artık yeter. Saf bir kız gibi aramızdaki ilgiyi başkalarına gösteriş olsun diye herkesin gözleri önüne sermenin gereği yok.